Ayrım 42.
Liseli öğrenci coşarak "Ben tam anlamıyla tam yol yanlısıyım" diye bağırdı. Liamshin "Ben de" diye cevap verdi. Bir subay "Seçmede elbet kuşku yok" diye mırıldandı. Onun ardından bir başkası, sonra üçüncüsü aynı düşünceyi destekledi. Asıl sorun Verhovenski'nin haberlerle geldiği ve bunları şimdi bildireceğini kendisinin açıklamış olmasıydı. Verhovenski hazır bulunanları süzerek "Baylar, görüyorum ki herkes bildirilerdeki gibi yargı veriyor" dedi. "Herkes, herkes" diye birçok ses duyuldu. Verhovenski Topal'a "Anlaşıldığına göre siz de karşı çıkmıyorsunuz" diye sordu. Öteki biraz kızaracak oldu. "Ben yani şey, şimdi herkesle birlikte razı oldum ama bu tek şeyi bozmamak için." "İşte siz hepiniz böylesiniz. Liberalce konuşma uğruna 6 ay tartışmaya hazırdır ama gene de oyunu herkesle birlikte verir. Baylar, iyice düşünün. Gerçekten de hepiniz hazır mısınız?" "Neye hazır mısınız?" soru belirsiz ama dehşetli çekici. "Elbette hepimiz" diye bağıran sesler duyuldu. Ama bu arada herkes birbirine bakıyordu. Değişik anlamlarda heyecanlandılar, çok heyecanlandılar. Topal Verhovenski'ye saldırdı. "İzninizle vurgulayayım ki böyle soruların cevapları koşula bağlıdır. Yargımızı vermekle birlikte bilmelisiniz ki gene de böyle tuhaf bir biçimde sorulan bir soru." "Nasıl tuhaf bir biçimde?" "Öyle, çünkü böylesi sorular böyle sorulmaz." "Lütfen öğretir misiniz? Ama biliyor musunuz, ilk önce sizin güceneceğinizi anlamıştım." "Bizden hemen eyleme geçmeye hazır olduğumuz konusundaki cevabı kopardınız. Ama böyle yapmaya ne hakkınız vardı? Böyle sorular sormak için kimden yetki aldınız?" "İyi ama bunu daha önce sormayı akıl etseydiniz. Peki niçin cevap verdiniz? Razı olduktan sonra aklınız başınıza geldi." "Bence asıl sorumuzun havadan açıklığı sizin ne böyle bir görev üstlendiğiniz ne de buna yetkiniz olduğu düşüncesini uyandırıyor. Yalnızca kendiliğinizden merak ettiniz." Verhovenski büyük bir telaşa kapılmış gibi "Neden söz ediyorsunuz, neden söz ediyorsunuz?" diye bağırdı. "Şundan söz ediyorum ki sorguya çekme ne biçimde olursa olsun birbirini tanımayan 20 kişinin bulunduğu bir yerde değil baş başa yapılır" diye homurdandı. O içinde birikenlerin hepsini dökmüştü ama pek sinirliydi. Verhovenski ustaca değiştirdiği telaşla allak bullak yüzünü toplantıdakilere döndü. "Baylar, hepinize şunu açıklamak isterim ki bütün bunlar saçma ve sınırları aşmıştır. Ben henüz kimseyi sorguya çekmedim ve hiç kimse benim sorguya çektiğimi söyleyemez. Biz yalnızca düşüncelerimizi açıkladık, öyle değil mi? Öyle ya da böyle ama siz beni telaşlandırıyorsunuz" diyerek gene Topal'a döndü. "Burada böyle masum şeylerden baş başa söz etmek gerektiği aklıma bile gelmemişti. Yoksa ihbardan mı korkuyorsunuz? Şimdi aramızda bir ajan bulunabilir mi?" Herkes de dehşetli bir telaş baş gösterdi. Herkes bir ağızdan konuşmaya başladı. Verhovenski, "Baylar, böyle bir şey olsa bile herkesten çok ben kendimi ele vermiş oluyorum. Bunun için bir soruya cevap vermenizi önereceğim. Elbet isterseniz, karar sizin." Hepsi bir ağızdan bağırdılar. "Nasıl bir soru, nasıl bir soru?" "Soru şu, öyle ki ondan sonra bir arada bulunup bulunmamamız ya da şapkalarımızı alıp dağılmamız gerektiği anlaşılacaktır." "Soru, soru." "İçinizden birisi siyasal bir cinayet tasarlandığını bilmiş olsaydı, bütün sonucu bildiği halde ihbar eder miydi, yoksa olayların gelişmesini bekleyerek evinde mi otururdu?" "Burada görüşler başka başka olabilir. Soruya verilecek karşılık dağılmamızın ya da daha birçok akşam birlikte bulunmamızın gerektiğini gösterecektir. İzninizle ilk olarak size sorayım" diyerek Topal'a döndü. "Niçin ilk olarak bana soruyorsunuz?" "Çünkü her şeye siz başladınız. Lütfen kaçamak cevap vermeyin. Burada kurnazlık para etmez. Ama nasıl isterseniz, karar sizin." "Bağışlayınız ama böyle bir soruya cevap vermek insanın gücüne gidiyor." "Hayır, daha açık bir cevap veremez misiniz?" "Hiçbir zaman gizli polis ajanı olmadım" diyerek daha çok kaçamaklı davrandı. "Lütfedin, daha açık konuşun, bekletmeyin." Topal öyle öfkelendi ki cevap bile vermedi. Gözlükleri altından sessizce öfkeli bakışlarla bastırana bakıyordu. Verhovenski, evet ya da hayır, ihbar eder miydiniz etmez miydiniz diye bağırdı. Topal ondan iki kat fazla bağırarak, elbette ki ihbar etmem dedi. Birçok ses duyuldu. Kimse de ihbar etmez. Verhovenski devam etti. İzninizle size sorayım binbaşı, ihbar eder miydiniz etmez miydiniz? Şunu da vurgulayayım ki size özellikle soruyorum. İhbar etmem. Ama birisinin başka birini, yani herhangi birini öldürmek ve soymak istediğini bilseydiniz ihbar ederdiniz değil mi? Elbette bu bir yurttaşlık görevi, öteki ise siyasal ihbar. Gizli polis ajanı değilim. Gene sesler duyuldu. Burada kimse ajan değil, gereksiz bir soru. Üniversiteli kız, bu bay niçin kalkıyor diye bağırdı. Bayan Virginskaya, bu Şatov, niçin ayağa kalktınız Şatov diye bağırdı. Şatov gerçekten ayağa kalkmıştı. Şapkası elinde Verhovenski'ye bakıyordu. Herhalde ona bir şey söylemek istiyordu ama duraksıyordu. Yüzü sararmıştı, kızgındı ama kendini tuttu, tek sözcük söylemedi ve sessizce odadan çıkmaya davrandı. Verhovenski onun arkasından gizemli bir sesle, ''Şatov, ama bu sizin için yararlı olmayacak.'' dedi. Şatov kapıdan, ''Ama senin gibi bir ajan ve alçak için yararlı olacak.'' diye bağırarak cevap verdi ve büsbütün çıktı gitti. Gitti diye bağırışmalar duyuldu. Birisi bağırdı. İşte deneyim diye buna derler. Bir başkası işe yaradı diye bağırdı. Üçüncüsü gecikmiş olarak diye vurguladı. Onu kim çağırdı, kim kabul etti? Şatov neyin nesi, ihbar eder mi etmez mi diye sorular yağıyordu. Virginskaya, izin verin Bay Stavrogin, hepimiz soruya cevap verdiğimiz halde siz sessizce gidiyorsunuz. Stavrogin, sizi ilgilendiren soruya cevap verme gereği duymuyorum diye homurdandı. Birkaç ses, ama biz kendimizi açık ettik, siz etmediniz. Stavrogin, kendinizi açık etmenizden bana ne diyerek güldü ama gözleri parladı. Bana ne demek, ne demek diyen birkaç ses duyuldu. Birçokları yerlerinden fırladı. Topal, izin verin baylar, izin verin diye bağırıyordu. Bay Verhovenski de cevap vermedi, yalnızca sordu. Bu anımsatma büyük bir etki gösterdi. Herkes birbirine baktı. Stavrogin Topal'ın yüzüne bakarak bir kahkaha attı ve dışarı çıktı. Kirilov da onu izledi. Verhovenski onların ardından hole koştu. Stavrogin'in elini yakalayıp var gücüyle sıkarak, ''Siz bana ne yapıyorsunuz?'' diye mırıldandı. Öteki sessizce elini kurtardı. ''Şimdi Kirilov'un evine gidin, ben de geleceğim. Bu bana çok gerekli, çok gerekli.'' Stavrogin, ''Bana gerekli değil.'' diyerek kestirip attı. Kirilov, ''Stavrogin gelecek.'' diye hatırladı. ''Stavrogin, gelmeniz gerek. Orada size bir şey göstereceğim.'' Dışarı çıktılar. 8. Bölüm. Ivan Çareviç. Onlar dışarı çıktılar. Pyotr Stepanovich karışıklığı yatıştırmak için toplantıya dönecek oldu ama herhalde uğraşmaya değmeyeceğini anlayarak her şeyi yüzüstü bıraktı. 2 dakika sonra yolda gidenlerin peşinden uçuyordu. Koşarken Filipovların evine dağ kestirme gidilen bir sokak arasını anımsadı. Diz boyu çamura batarak sokak arasına daldı ve gerçekten de Stavrogin ile Kirilov sokak kapısından girerken o da onlara yetişmişti. Kirilov, demek buradasınız dedi. Bu iyi, giriniz. Stavrogin taşlığa konmuş ve artık kaynamak üzere olan semaverin yanından geçerken, nasıl oluyor da yalnız yaşadığınızı söylüyorsunuz diye sordu. Kirilov, kiminle oturduğumu şimdi göreceksiniz diye mırıldandı. Henüz içeri girmişlerdi ki Verhovenski demin Lemke'den aldığı imzasız mektubu çıkardı ve Stavrogin'in önüne koydu. Üçü de oturdular. Stavrogin sessizce mektubu okudu. Diye sordu. Verhovenski açıkladı. Bu alçak yazdığını yapacaktır. O sizin gözetiminizde olduğuna göre ne yapmak gerekiyorsa yapın. Sizi temin ederim belki yarın Lemke'ye gider. Varsın gitsin. Varsın gitsin ne demek? Hele bunu önlemek olasıysa. Yanılıyorsunuz, o benim gözetimimde değil. Hem bana göre hepsi bir. O beni hiçbir şeyle tehdit etmiyor, yalnızca sizi tehdit ediyor.
Sizi de?
Sanmam. Ama başkaları sizi hoş görmezler, bunu anlamıyor musunuz? Bu laf olsun diye söylenmiş bir şey. Yoksa paraya mı acıyorsunuz?
Para gerekli mi?
Kesinlikle. 2000 ya da 1500. Yarın ya da bugün parayı bana verin. Yarın akşam Petersburg'a yolcu ederim. Onun da istediği zaten bu. İsterseniz Maria Timofeyevna ile birlikte, bunu bilin.
O büsbütün şaşırmış durumdaydı. Sözlerine özen göstermiyordu. Düşünmeden konuşuyordu. Stavrogin şaşkınlık içinde onu süzüyordu.
Maria Timofeyevna'yı göndermeme neden yok?
Pyotr Stepanovich alaycı bir gülümsemeyle belki de istemiyorsunuz diye sordu.
Belki de istemiyorum.
Verhovenski, sözün kısası para olacak mı olmayacak mı diye öfkeli bir sabırsızlıkla ve buyurgan bir tavırla Stavrogin'e bağırdı. Öteki onu ağırbaşlılıkla baştan ayağa süzdü.
Para olmayacak.
Hey Stavrogin, siz bir şeyler biliyorsunuz ya da bir şeyler yaptınız bile. Siz kafa tutuyorsunuz.
Yüzü çarpıldı, dudaklarının kenarı titremeye başladı. Sonra birdenbire anlamsız anlamsız güldü.
Nikolay Vsevolodoviç durgun bir sesle, "Malikaneniz için babanızdan para aldınız ya," diye vurguladı.
"Annem Stepan Trofimovich adına 6 ya da 8 bin ruble verdi. İşte kendi paranızdan 1500 ruble verin. Ben sonunda başkaları için para vermek istemiyorum. Zaten pek çok para dağıttım, bu benim gücüme gidiyor," diyerek kendi sözlerine kendisi de güldü.
"Vay, siz şaka etmeye başlıyorsunuz."
Stavrogin sandalyeden kalktı, hemen Verhovenski de kalktı, çıkış yolunu kapamak ister gibi apansız bir hareketle arkasını kapıya dayadı. Nikolay Vsevolodoviç onu kapıdan itmek için bir hareket yaparken birdenbire durdu.
"Ben size şatofu vermem," dedi.
Pyotr Stepanovich titredi, ikisi de birbirine bakıyordu.
Stavrogin gözleri parlayarak, "Şatof'un kanına niçin ihtiyacınız olduğunu demin size söylemiştim," dedi.
"Siz bu çamurlu kümelerinizi birbirine yapıştırmak istiyorsunuz. Şimdi ustaca bir biçimde Şatof'u kovdunuz.
Pek iyi biliyordunuz ki o ihbar etmem demeyecekti. Sizin karşınızda yalan söylemeyi de bir alçaklık sayardı.
Ama ben şimdi size niçin gerekli oldum? Hemen hemen sınır dışından beri yakamı bırakmıyorsunuz. Şimdiye kadar bana açıklamış olduğunuz şey bir sayıklama. Bu arada beni Lebyatkin'e 1500 ruble vermeye, böylelikle Fetka'ya onu öldürme fırsatını sağlamaya kışkırtıyorsunuz. Aynı zamanda karımı da öldürtmek istediğimi aklınıza koymuşsunuz, bunu da biliyorum. Bir cinayetle elimi kolumu bağladıktan sonra benim üzerimde egemenlik kurmayı düşünüyorsunuz, öyle değil mi?
Egemenliği ne yapacaksınız? Hangi şeytanın uğruna ben size gerekli oldum?
Son kez yakından yüzüme bakın. Ben sizin adamınız mıyım ve beni bırakın.
Verhovenski soluyarak,
"Size Fetka kendisi mi geldi?" diye mırıldandı.
"Evet, kendisi geldi. Onun fiyatı da 1500 ruble.
Nah işte kendisi, işte orada duruyor," diyerek Stavrogin elini uzattı.
Pyotr Stepanovich hemen uyana döndü. Eşikten, karanlıktan yeni birisi içeri giriyordu. Bu Fetka'ydı. Sırtında yarım gocuk vardı ama kendi evindeymiş gibi başında şapka yoktu. Ayakta duruyor, düzgün beyaz dişlerini göstererek sırıtıyordu. Sarıya çalan siyah gözleri, efendileri inceleyerek her yanı tarıyordu. Onun anlayamadığı bir şey vardı. Onu anlaşılan şimdi Kirilov getirtmişti. Fetka'nın soru dolu gözleri de ona çevrilmişti. Eşikte duruyor ama odaya girmekte duraksıyordu.
Stavrogin, "Onu pazarlığınızı duysun ya da elimizde paraları görsün diye burada hazır bulunduruyorsunuz, öyle mi?" diye sordu ve cevap beklemeden evden çıktı.
Verhovenski sokak kapısında peşinden yetişti, deli gibiydi. Onun kolunu yakalayarak, "Dur, bir adım daha atamazsınız," diye bağırdı.
Stavrogin kolunu çekti ama kurtaramadı. Benliğini azgın bir öfke kapladı. Sol eliyle Verhovenski'yi saçlarından kavrayarak var gücüyle yere çarptı ve kapıdan çıktı. Ama henüz 30 adım bile gitmemişti ki öteki peşinden yetişti.
Titreyen bir sesle "Barışın, barışın," diye fısıldadı. Nikolay Vsevolodovic omuz siltti ama ne durdu ne de başını çevirdi. Dinleyin, size hemen yarın Lizaveta Nikolayevna'yı getireyim ister misiniz? Niçin cevap vermiyorsunuz? Söyleyin ne istersiniz? Dinleyin, size Şatov'u veririm ister misiniz? Nikolay Vsevolodovic, demek ki onu öldürmeyi aklınıza koyduğunuz doğru diye bağırdı. Deli adam boğulur gibi hızlı hızlı konuşarak, peki Şatov'u ne yapacaksınız, ne yapacaksınız diyordu. Bu sırada da her an ileri koşuyor ve herhalde kendisi de farkında olmadan Stavrogin'in dirseğine yapışıyordu. Dinleyin, onu size veririm, barışın. Hesabınız karışık ama barışın. Stavrogin sonunda ona baktı ve şaşıp kaldı. Bu her zamanki ya da demin odadaki bakış ve ses değildi. Karşısında bambaşka bir yüz vardı. Ses tonu onun değildi. Verhovenski yalvarıyor, rica ediyordu. Bu elinden en değerli şeyi alınmak istenen ya da alınan ve bu yüzden henüz kendine gelemeyen bir insandı. Stavrogin, "Neyiniz var canım?" diye bağırdı. Öteki cevap vermedi ama peşi sıra koşuyor ve yalvaran aynı zamanda üsteleyen gözlerle ona bakmaya devam ediyordu. "Barışın!" diye bir daha yineledi. "Dinleyin, çizmemin koncunda Fetka'nınki gibi bir bıçak var ama ben sizinle barışırım." Stavrogin sonsuz bir öfke ve şaşkınlık içinde, "Peki beni ne yapacaksınız sonunda, hay Tanrı kahretsin!" diye bağırdı. "Bu bir sır mı ne? Sizin nazar boncuğunuz muyum ben?" Öteki hızlı hızlı ve sayıklar gibi, "Dinleyin, biz kargaşalık çıkarırız!" diye homurdandı. "Kargaşalık çıkarabileceğimize inanmıyor musunuz? Biz öyle bir kargaşalık çıkarabiliriz ki her şey temelinden oynar. Karmazinov tutunacak bir şey olmadığını söylemekte haklı. Karmazinov çok akıllı. Bütün Rusya'da böyle 10 tane küme olursa beni kimse yakalayamaz." Stavrogin istemeyerek ağzından şu sözleri kaçırdı. "Hepsi de böyle aptallardan oluşursa değil mi?" "Ah, siz de biraz aptallığa vurun Stavrogin. Kendiniz de biraz aptal olun. Biliyor musunuz, bunu istemek için siz de öyle pek akıllı değilsiniz ki. Hem niçin onlar aptal oluyorlar? Onlar pek öyle aptal değiller. Bugünlerde herkesin aklı kendi aklı değil. Bugün öyle özel zekalar yok. Virginsky bizden 10 kat temiz bir insan. Eh, varsın olsun, ne yapalım? Liputin madrabaz ama ben onun zayıf yanını biliyorum. Zayıf yanı olmayan hiçbir madrabaz yoktur. Yalnız Liamshin'in zayıf yanı yok. Ama kendisi avucumun içinde. Elimde birkaç tane böyle küme oldu mu? Her yerde pasaport ve para bulurum. Hiç olmazsa bu var ya. Hiç olmazsa bu olsun. Ve gizlenecek yerler ve ondan sonra varsın arasınlar. Bir kümeyi ele geçirir, ötekinde şapa otururlar. Biz kargaşalık çıkarırız. İkimizin bu iş için yettiğimize gerçekten inanmıyor musunuz? Şigalev'i alın, beni bırakın. Şigalev bir dahi. Biliyor musunuz ki Furya ayarında bir dahi. Ama Furya'dan daha yürekli, Furya'dan daha güçlü. Onunla ilgileneceğim. O eşitliği bulmuş. Stavrogin ona bir kez bakarak, herhalde sıtmaya tutuldu ve sayıklıyor. Ona bambaşka bir şey oldu diye düşündü. İkisi de durmadan yürüyordu. Verhovenski, onun defteri de çok iyi diye devam etti. Onda ajanlık. Ona göre toplumun her bireyi birbirini gözetliyor ve ihbar etmek zorundadır. Hepsi birisine, birisi de hepsine ilişkin. Hepsi köle ve kölelikte eşit oluyorlar. Daha da olmazsa iftira ve ölüm. Ama asıl sorun eşitlik. İlk iş olarak öğrenimin, bilimin, yeteneklerin düzeyi düşürülecek. Bilimlerle yetenekler yüksek zekalara vergidir. Öyleyse yüksek yetenekler hep egemenliği ellerine almışlar ve zalim olmuşlardır. Yüksek yeteneklerin zalim olmamasına olanak yoktur ve hep getirdiği yarardan çok halkı ahlaksızlığa sürüklemişlerdir. Onları kovuyor ya da idam ediyorlar. Cicero'nun dili kesiliyor, Kopernik'in gözleri oyuluyor. Shakespeare taşlarla dövülüyor. İşte şigalevcilik. Size tuhaf mı görünüyor? Ben şigalevcilikten yanayım. Stavrogin adımlarını sıkılaştırmaya ve bir an önce evine ulaşmaya çalışıyordu. Bu adam sarhoşsa nerede içti diye aklını kurcalıyordu. Yoksa konyaktan mı? Dinleyin Stavrogin.
Dağları düzlüğe çevirmek gülünç bir düşünce değildir. Ben Şigalev'den yanayım. Öğrenim istemez, bilim yeter. Bilim olmadan da eldeki malzeme 1000 yıla yeter. Ama boyun eğmesini öğrenmeli. Dünyada eksik olan boyun eğiştir. Öğrenim tutkusu aristokrat bir tutkudur. Birazcık aile, aşk ortaya çıktı mı, işte size mülkiyete ihtiyacı. Biz istekleri öldürürüz. Biz sarhoşluğa, dedikoduya, ihbara yol açarız. Duyulmamış bir düşkünlük yayarız. Her dehayı henüz beşikteyken söndürürüz. Her şey aynı kaynağa, tam bir eşitlik kaynağına. Biz sanat öğrendik ve biz namuslu insanlarız. Başka bir şey istemiyoruz. İşte yakın geçmişte İngiliz işçisinin verdiği cevap böyleydi. Yalnızca gerekli olan gereklidir. İşte şimdiden sonra yeryüzünün sloganı. Ama ürperti de gerekmiş. Bu hususu da biz egemenler düşünürüz. Kölelerin üstlere ihtiyacı vardır. Tam bir boyun eğiş, tam bir kişiliksizlik. Ama 30 yılda bir Şigalev ürpertiyi ileri sürüyor. Birdenbire canları sıkılmasın diye hepsi birbirini yemeye başlıyor. Elbet bir sınır içinde. Can sıkıntısı aristokratlara özgü bir duygudur. Şigalevcilikte istek olmayacaktır. İstek ve acı bizim için, köleler içinse şigalevcilik. Stavrogin'in ağzından kendinizi bunun dışında tutuyorsunuz öyle mi diye bir soru çıktı. Sizi de. Biliyor musunuz, ben dünyayı papaya vermek istedim. Varsın yalın ayak başı kabak halkın karşısına çıksın, işte görün beni ne kılığa soktular desin. Herkes de onun peşinden gider, hatta ordu bile. Papa üstte, çevresinde biz, bizim altımızda da şigalevcilik. Yalnız enternasyonalin razı olması gerekir, böyle de olacaktır. İhtiyara gelince o dünden razı. Zaten onun için başka çıkar yol yok. İşte sözlerim kulağınıza küpe olsun, ha ha ha, saçma mı? Söyleyin, saçma mı değil mi? Stavrogin öfkeyle yeter diye homurdandı. Yeter, dinleyin, papadan vazgeçtim. Şigalevcilik de cehenneme gitsin, papa da cehenneme gitsin. Şigalevcilik değil, günün öfkesi gerek. Çünkü şigalevcilik kuyumcu işi. Bu bir ülkü, bu gelecek için. Şigalev, her insansever gibi aptal. Kara iş gerek, Şigalev ise kara işten nefret ediyor. Dinleyin, papa batıda olacak, bizde ise siz olacaksınız, siz. Stavrogin, peşimi bırakın sarhoş herif diye homurdandı ve adımlarını sıklaştırdı.